أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا. مسلم İmam Müslim bin Haccac rivayetini böyle sürdürüyor. İmam Muhyiddin el-Nevevi 40 hadisin 25. sırasına yerleştirmiş bu rivayeti. Gıfarlı Ebu Zer, yalnız başına da olsa yaşayabilen, inandığı hakkı söylemek konusunda canı pahasına doğrudan yana olan, hatta ensesine bir kılıç dayansa da haktan ve hakikatten bir şeyler söyleme fırsatı bulsa, başı vücudundan ayrılıncaya kadar bunu söylemekten yana olan, hakkın ve hakikatin sesi, peygamberin bize ulaştırıcısı, peygamberi bir hayatın örneği, Ebu Zer Gıfari, yani sahabeden diğerleri gibi Gıfarlı Ebu Zer bize peygamberle beraber ashabın bir hatırasını naklediyor. İlk Müslümanlardan, farklı düşünen Müslümanlardan, sahabeye göre kimi konularda özel bir Müslüman. Peki ama diğerleri de öyle değil mi? Mesela Hazreti Ömer'in diğerlerine benzemeyen, Hazreti Ebu Bekir'in başkalarına benzemeyen özellikleri yok mu? Hatta Ömer'in oğlu Abdullah, Allah kendisinden, hepsinden razı olsun, o da bir yönüyle diğerlerinden çok farklı. Übey bin Ka'b, Muaz bin Cebel, Ebu Musa'l Eş'ari, Sa'd ibn Ebi Vakkas, efendim, sahabeden aklınıza gelen meşhur olanlardan hemen hepsinin bir farklı yönü var elbette. Ebu Zer Efendimiz de öyle. Hatta yalnız olarak yaşayacak ve yalnız olarak vefat edecekti. Aleyhissalatü vesselamın bir bildirisi, bir ön haberiydi bu. Rabeze'ye sürülmüştü. Hiç kimse yoktu. Hatta cenaze namazı kılacak, cenazeyi yıkayıp kefenleyecek birileri bile endişeliydi. Acaba kim olacaktı diye yanındakiler, hanımlar öyle diyordu ama Müslümanlardan samimi bir grubun yolu düşmüştü o gün, o an oraya ve öylece defnedildi. Kendi başına bir ümmet, Ebu Zer el-Gıfari. İşte o, peygamberle beraber ashabın peygambere sorup öğrenmeye çalıştıklarını, onlara aleyhissalatü vesselamın öğretisini bize haber veriyor. Enne unâsen min ashabi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. Bu şerefli sözün, bu hadisi şerifin, bu peygamber mesajının İmam Müslim'in beyanıyla girişi böyle. Enne unase min ashabi Resulillah aleyhissalatu vesselam Efendimizin ashabından, onunla sohbet edenlerden, onun yanı başında, onun dizinin dibinde yaşayanlardan, rivayetlerden öğreniyoruz, muhacirlerden bir grup, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e, قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ şöyle diyorlar, dertleri var, sıkıntıları var onların, ne yapmak istediklerini, ne peşinde koşacaklarını, neyi bırakmaları gerekip neye devam edeceklerini, o rehber ve önder bildikleri, onunla beraber olunca Allah'ı razı edebilecekleri peygambere soruyorlar. Peygamberimiz gönüllerde Allah'a giden yolun sözcüsü, öğreticisi, anlatıcısı ya da göstericisi olan peygamberimiz, bu ümmetin şahidi. Dolayısıyla onun şehadetiyle, onun şahitliğiyle ümmet, bütün bir evrene, bütün bir insanlığa şahit olacaklar. İşte bu insan, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelip soru veriyorlar. gariban bu insanlar, öyle anlıyoruz sözün devamından. Fakir biraz. Tasadduk imkanı bulamadıklarından söz ediyorlar. Acaba diyorlar ne yapsak? Çünkü ya Resulallah, ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُورِ بِالْعُجُورِ Zenginler, serveti samanı olanlar, imkanı olanlar, parası, pulu, malı, mülkü, ekini, tarlası, davarı, sığırı olanlar, ecirleri alıp götürdüler. Yani ücretlerini büyüttüler, mükafatlarını artırdılar. Çünkü yusallûne kemâ nusallî, onlar da biz gibi namaz kılıyorlar, kılmaya devam ediyorlar. Ve yasûmûne kemâ nasûm, onlar da biz gibi oruç tutuyorlar, tutmaya devam ediyorlar. Yani bizim yaptığımız ibadetlere aynen onlar da imkan sahibi olarak devam ediyorlar. Namazları var bizimki gibi, oruçları var bizimki gibi. Bizim yaptıklarımızı onlar da yapma imkanına sahipler ama وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ اَنْوَالِهِمْ Fakat bunun dışında fazla mal, imkanın ötesinde, ihtiyacın ötesinde mal sahibi olduklarından dolayı da onu tasaddukta bulunuyor. Fazladan sevaba giriyorlar. Bizim alamadığımız ecirleri, bizim bulamadığımız ücretleri onlar alıp gidiyorlar ya Resulallah diyor. Sahabeden bir grup. Evet, insanın içi burkulur bazen. Öyle olmalıdır da. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, Buhari'de yer alan bir hadis. La hasede illa tisneteyn. Ancak şu iki özelliği taşıyan insan hasede konudur. Birisi birini çekemiyorsa, birisi birine haset fesat ediyorsa, birisi haset konusu ise, birisinde bir özellik, haset edilen bir özellikse, ancak o şu ikiden biridir. Başka bir özelliğe haset edilmez ki. Yani onun alnı açık, benimki neden değil, onun burnu büyük, benimki neden değil, onun ayakları 40 numara, 50 numara, benimki neden değil diye haset edilmez ki. Ya ne için haset edilecek? Onun babası Abdullah benimki neden değil, onun hanımı Amine benimki neden değil denir mi? Yani kim, kiminle mukayese ederek kendini elde edilmesi elimizde olmayan, imkan dahilinde olmayan şeylerle birbirine haset edecek, fesat edecek insanlar, çekemeyecekler ya da çekememezlik edecekler? Kıskançlığın anlamı yok ki elimizde olmayan konular nedeniyle. Ama şu iki konu insanların birbirlerini kıskanmalarına nedendir. Bir adam düşünün ki diyor aleyhissalatü vesselam, Allah'ın kitabını öğrenmiş, vahiden haberdar olmuş, onunla hayatını düzenlemeyi bilmiş ve öylece icra ediyor. Kur'an'a göre, sünnete göre hayatını düzenlemeyi biliyor ve uyguluyor. İşte bu adama haset edilir. Bir de Allah ona mal vermiş, mülk vermiş. Bu mal mülkün hakkını ödemek manasına Allah'a kulluk gerçekleştiriyor. Yani o mal sebebiyle ne yapması gerekiyorsa infak adına, zekat adına, tasadduk adına, o malı hayra ve hasenata sevk etmek adına ne düşüyorsa onu yapıyor. İşte bu adama da haset edilir. Demek ki aleyhissalatü vesselamın öğrettiği bu hadise göre bir adam ilim sahibi, yani Kur'an ve sünnet ilmine sahip olacak, bunu hem kendisi uygulayacak hem başkalarına öğretecek, birilerine öğrenip yapmaları için öğretecek, kendisi anlayıp öğrenip uygulamak için öğrenecek. İşte bu iki model insana haset edilir, haset fesat edilir diyor Peygamberimiz. Yani dikkat edin, bu özellikler sizde varsa birileri size haset eder. Ondan kaçmaya, korunmaya çalışacaksınız. Yani min şerri hasid idâ haset, işte haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden felakın Rabbi olan Allah'a sığınacaksınız. Ya da karşınızda birilerinde böyle bir özellik varsa siz haset edebilecek durumdasınız. Haset edebilme ortamındasınız. Allah'a sığının ve haset etmeyin. Çünkü haset, hasetçiyi haset edeni, haset fesat edeni, kıskançlık yapanı tıpkı ateşin odunu yediği gibi yer diyor aleyhissalatü vesselam. Yani insanlar beğenirler tabii malı olup da Allah yolunda harcayanı, İnsanların bir imrenisi, bir beğenisi olur elbette böyle insanlara. Yani malınız, mülkünüz varsa, Allah yolunda harcıyorsanız, namazınıza devam, Allah'ın bedeninize, bireysel planda siz hayatınıza, Allah'ın karışmasına evet diyor, bunu namazla ortaya koyuyorsanız, ayrıca as-salatu imaduddin, as-salatu imadul iman, as-salatu amududdin hadislerinden öğreniyoruz ki, namaz dinin direğidir, namaz imanın direğidir, o yıkılınca din yıkılır. Dinin ayakta olması için Allah'la diyalog manasına namazın ayakta dimdik, yani İslam'ın istediği, Kur'an ve sünnetin belirlediği, Allah'ın razı olacağı peygamberin örneklediği gibi bir namaz ortaya konulmalıdır ya, işte adam hem namaz kılıyor, yani yapacağı işleri yapıyorsa, hem de oruç tutuyor, yapmayacağı şeyleri yapmıyorsa, ama bütün bunlardan arta kalan bir farklı bir ibadet şekliyle bir de malının fazlasını, kendisine ayakta duracak kadar yeterin ötesini, çoluk çocuğunun belini doğrultacak kadardan fazlasını, yani kul köle olma miktarından ötesini Allah'ın kendisine tasadduk için verdiğine inanır da onu birilerine vermeye çalışırsa, işte onların sevapları çok. Ya Resulallah, biz ne yapalım? Onlar sevapları alıp gidiyorlar. Çok büyük sevaplara nail oluyorlar. Ecirler hep onların, mükafatlar hep onların ya Resulallah diyorlar. Aleyhissalatü vesselam onların hevesini, onların isteğini, arzusunu biliyor elbette. Onlar sevap peşinde, onlar Allah'ı razı edecek ameller peşindeler. Ne yapsak da Allah'ı memnun etsek derdine düşmüşler ya, işte onlara bir formül sunuyor. Öyledir insanlar. Birini gördüler mi sevaba girerken, ondan kendileri mahrum mu? Boyunları bükülür. Ne yapacaklarını şaşırırlar. Ne deseler, ne nasıl yapsalar acaba? Nasıl hareket etseler de onun sevabının imkanına kendileri de nail olsalar. Mesela başkalarının kadınlarına, kızlarına, anne ve babalarına, çocuklarına, amca ve dayılarına Kur'an ve sünnet duyurmak zorunda olduğumu biliyordum. Bu işe ilk başladığım zamanlar. Fakat evimdekine, kayınvalidemin kızına, dedemin kızı yani anneme ya da dedemin oğlu yani babama, kardeşlerime, amca ve dayılarıma anlatmayı bilmezdim. Madem ki bir yanlışlığın farkına vardım, oturup anlatmaktan başka pişman olup dövünmek değil, eyvah diye kahrolmak değil, yanlışı bilince vazgeçip doğruya yönelmekten başka bir çare yoktu. Çünkü İllellezine tabu ve aslahu denilirdi Kur'an'da. Yani pişman olup dönenler, rotasını düzeltip yeni bir hayata başlayanlar ama yeni hayatın gereğini yerine getirenler, gereği gibi amel edenler var ya, işte tevbe onların hakkıydı ya. Ben de tevbe olarak, istiğfar olarak eve bir şeyler anlatmak, annemi bu işten haberdar kılmak istedim. Evdekilerle birlik. Oturduk, birlikte okuyoruz. Sırada bir hadis var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e kadınlardan bir grup geliyor ve diyorlar ki, ya Resulallah, senin hadislerini erkekler alıp gidiyorlar, bize bir şey kalmıyor. Biz buna göre ne yapsak, ne etsek, yani biz de istiyoruz, seni dinlemek istiyoruz, seni öğrenmek istiyoruz. Ya Resulallah, senin hadislerinden biz de haberdar olmak istiyoruz diyorlar. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, öyleyse falan gün, haftada bir gün filan yerde toplanın. Bu özel bir tabir. Aleyhissalatü vesselam sanki din öğrenmede haftada birlik dersler öneriyor bize. Biz her gün konuşuyoruz ama. Yani şimdiki insanların daha çok ihtiyacı var da ondan filan zannetmeyin. Yani birileri pazartesi, birileri salı gün dinlediklerini zannettiğimizden. Yani yine herkes belki 7 günde anlatsak, 7'de 1 ancak alıyorlar galiba diye, kime ne zaman hangisi denk geliyorsa diye. İşte ondan her gün anlatalım istiyoruz. Ya da bakmışsınız, anlattığımız şehrin bir ucundan öteki ucuna giderken bir yolcu, bir yabancı, şöyle radyosunu oynarken açıvermişse eğer, tesadüfen rastgele vermişse, işte o da dinlesin manasına belki de. Başladım, Aleyhissalatü vesselamın haftada bir, kadınlara demeye çalıştıklarını öğrendiğim hadisi evdekilere okumaya. Kadınlar toplanmışlar, aleyhissalatü vesselam gelmiş, işte orada bir şeyler anlatmış ama hadisin o bölümü yok, bize intikal etmemiş veya ben bilmiyorum. Yani benim okuduğum bölümde yoktu orası. Sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz sözü Allah'ın kadınları imtihanına, onların cennet hak etmeleri modeline getirerek diyor ki, bir kadının 3 tane kızı olur da bu kızları Allah'ın istediği gibi eğitir, büyütür, vakti gelince de emaneti sahibine tevdi etmek anlamına gelin ederse Müslümanca, Allah ona cennet versin der sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir kadın düşünün, 3 tane kızı olacak, kahrolmayacak 3 kızım var diye cennet imkanı bilecek, onları güzelce eğitecek, büyütecek, anlatacak, öğretecek, Müslüman bir kadın kimliğine hazır edecek, gelin olmaya hazır ve Allah'ın ayırdığı nasibe, yani sahibine onu tevdi edecek, teslim edecek, Allah ona cennet versin. Bunun üzerine orada bulunan kadınlardan biri diyor ki, ya Resulallah, iki de anlaşılan onun 2 tane kızı varmış. Efendimiz, iki de diyor, iki de olsun, ikiye de aynı duamız olsun. Hatta o kadın sonra pişman oluyormuş, keşke 1 deseydim diye. Yani ümmeti Muhammed'e bir müjde koparmak, peygamberden böyle bir müjde alabilmek için. Bir başka rivayette biz bir başka sahabi kadına bir de olduğunu söylediğine inanıyoruz. Bunu okuduktan sonra baktım annemin boynu biraz daha büküldü. Biz kardeş açısından fakiriz. 2 tane abim ve ben. Yani annemin kızı yoktu. 1 tane bile. 2-3 kız hiç yoktu. Ne oldu ana dedim. Neyin var? Ama dedi gerçekten hoş, samimi bir eda ile. Ama dedi benim kızım yok ki. Ne kadar da düz anlamış. Düpedüz anlamış sözü. Allah hayrını versin ana emi dedim. Peki Allah sana cennet imkanı vermedi mi? Tamam, sana kız vermedi. Sana 1 tane bile kız vermediyse peki Allah sana cennet imkanı vermedi mi? Çünkü Allah her kadın ya da erkeğe mutlaka cennet imkanı hazırlamıştır. Ve ki her erkek ve kadın için hatta cennette ve cehennemde yer hazırlamıştır Allah. Kim hangisini hak ederse oraya gitsin diye. Bunun üzerine belki tam görev yükleme manasına anama şunları ifade edebildim. Allah sana cennet için, senin cennet kazanabilmen için evlat verdi mi, koca verdi mi, mal mülkte verdi mi, sıhhat ve afiyet ya da hastalık verdi mi, ya da çevre, insanlar, komşular, hakkı söylemek, batıldan kaçınmak, yani nice imkanlar vermedi mi dedim. Söyleyin, siz ey beni dinleyenler, Allah hanginize cennet imkanı vermedi ya da bunda evet galiba hepiniz, evet hepimize Allah cennet imkanı verdi dersiniz, ona inanıyorum. Ama herhalde şeytanın bizi atlattığı, şeytanın bizi aldattığı bir bölüm var. Söyleyin peki, acaba hangimize diğerimizden daha farklı ama daha üstün ya da alçak, daha kolay ya da zor cennet imkanı vermiştir Allah, söyleyebilir misiniz? Asla, sakın ha şeytana uymayın, şöyle demeyin mesela. Ya Rabbi beni fakirlikle imtihan ediyorsun. Dolayısıyla ben cenneti zor kazanıyorum. Eğer sen bana mal vererek imtihan etseydin, bak ben cenneti nasıl da hepsini birden 8 cenneti bile kazanırdım demeye kimin hakkı var? Bir fabrikada işte malzemeyi karıştıracak, imalathanede kullanılacak bir kazan yapılır. Onun içinde dönecek bir kepçe, elektrikli tabii güçlü bir motor. Yapanlar ayaklarını kazanın içine sarkıtmışlar, ne yapıp ettiklerini, işin nereye geldiğini tartışırlarken, işte olacak olacağın da akıl elden gidermiş. Aleyhissalatü vesselam hatta diyor ki, bir şeyin olmasını Allah murad etti mi, kulun aklını alır, o işi ona yaptırır, sonra iade eder okulda pişman olur derdi aleyhissalatü vesselam. İşte hemen hemen tıpatıp böyle bir örnek, o kazanı yapanlar, onu oraya monte edenler, ayaklarını içine sarkıtmış kenarında oturanlardan biri elini uzatır ve elektrik düğmesine basıverir. Anında çalışan motorla içindeki kepçe bacağına vurur ve şu anda bacağının biri kopuk. Söyleyin. Tamam yapmasaydı ama elinde değil insanın, kendi kendine intihar değil yaptığı, gayri ihtiyari bilemeden oluverir bazen bu işler. Ama bu adam Allah'a yalvarsa, dese ki ya Rabbi oldu mu bu iş? Neden beni tek bacakla imtihan ediyorsun? Niye benim ne eksiğim vardı dese. Ama ya Allah onun kalbine şu gerçeği ilham ediverse. Kulum, bacağının ikisi de var olsaydı seni nice şerler, nice kötülükler, nice yanlışlar bekliyordu. Onların hakkından gelebileceğine garantin var mıydı dese ne diyeceksiniz? Hatta bunu galiba söylüyor mu? Ona ve bize, herkese söylüyor mu? Kehf suresinde Musa ile Hızır yola çıkmışlardı da gemiyi delivermiş, parçalayvermiş, yani bir bölümünü arızalayvermişti Hızır aleyhisselam. Musa aleyhisselam dış görünüşüyle evet ne yapıyorsun demişti ama o da demişti ki imtihanın böylesi onlar için daha güzel. Öyleyse bazı eksiklikler veya bazı noksanlıklar bizim imtihanımızın kolaylaştırılması için bir sebep olabilir. Bunu böyle algılayalım. Fakirmiş bu insanlar. Sözü biraz dağıttık. Başka yerlere gittik, dönüyoruz tekrar. Ebu Zerr-i Gıfari radıyallahu anh'e. Onunla birlikte peygamberimizin yanındayız. Sahabe var peygamberin yanında. Rivayete göre muhacirlerden fakir olan insanlar aleyhissalatü vesselama diyorlar ki ey Allah'ın elçisi, ey Allah'ın bize gönderdiği elçi, ey peygamberi zişanımız, şu malı mülkü olanlar var ya, şu serveti samanı olanlar, parası pulu olanlar var ya, onlar ücretlerini, ecirlerini, mükafatlarını alıp gidiyorlar. Çok çok üstelik, büyük büyük, bizim ötemizde, tamam biz de namaz kılıyoruz mükafat için ama onlar da biz gibi kılıp aynı sevabı onlar da alıyorlar. Biz oruç tutuyoruz ama onlar da biz gibi oruç tutuyor, böylece onlar da sevap alıyorlar. Fakat bizim yapamadığımız bir iş var, sadaka vermek, tasaddukta bulunmak. Onlar malları var, mülkleri var, imkanları var, onun fazlasıyla sadaka veriyorlar. Sadakanın en faziletlisi diyor Peygamberimiz, kişinin kendisine harcadığıdır. Sonra ehline, çoluk çocuğuna, karısına, kocasına harcadığıdır. Sonra en yakınlarına, ana baba, kardeş ve çocuklarına harcadığı, değilse biraz daha yakın ve yakınlara harcananlardır. Buna göre bizim böyle bir imkanımız yok ya Resulallah diyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlara şöyle cevap veriyor. قال اَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ Ne diyorsunuz? Yani Allah size tasadduk edecek bir imkan vermedi mi? Sizin sadaka imkanınız yok mu? Onu mu söylüyorsunuz? Yani adamların dediği de bu. Aleyhissalatü vesselam da anlamış aslında. Ama neden soruyor demeyin. Onların dikkatini tekrar onların sorusuyla çekerek diyor ki اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ ve külli tekbiratin sadaka ve külli tahmidetin sadaka ve külli tehliletin sadaka ve emrun bil maruf sadaka ve nehyun an munkerin sadaka ve fi bud'i ahadikum sadaka. Yani Allah size tasadduk imkanı verdi. Herhalde haberiniz yok. Düşünün, iyi bilin, her bir tesbihte siz sadaka sevabı kazanırsınız. Yani Allah'ı Sübhan bildiniz, bunu ifade ettiniz mi, mutlaka sadaka işi vardır. Tasadduk demektir. İşte bu sözünüz sizin sadakanızdır. Kabul ederseniz. Yani nasıl bir sadaka mı? Dilin sadakası mı diyorsunuz? Dili kesin, koyun kenara, hadi tesbih etsin bakalım. Ha kendi başına yapamadı. Ağız, çene ve dudaklar. Koparın onları, koyun kenara, onlar tesbih etsin. Olmadı, ciğeri de ilave edin. E kalbiniz yok, onunla beraber damardaki kan, diğerleri, öteki, beriki, ayağımın, tırnağımın ucundan, saçımın kenarına. Elbette tabii bütün bir vücut, hatta iman ehli olmanın gereği bunu söylemeyecek mi? Siz ne zannettiniz ya? Adam Sübhanallah diyecek, bunu ağız alışkanlığı. Ya da hiç atasından öyle görmüş söyleyecek. Buna tasadduk, buna sadaka demeyiz tabi. Ama Allah dedi diye onu öyle bilmesinin gereği, Allah'ım sen Sübhansın, eksiksiz ve noksansızsın, tam ve mükemmelsin, bütün eksik anlatımdan, bütün eksik tanıtımdan uzaksın sen ya Rabbi diye Sübhanallah diyeceksiniz. Bu sizin için bir sadaka sevabı, bir sadaka ecri olacak. Yani sizin bunu demeniz karşılığında elbette siz sadaka vermiş, tasaddukta bulunmuş karşılığını alacaksınız. İnsanlar sevabı ve günahı kendilerine göre ayarlarlarsa yaptıkları iş kendi dinleri olur galiba. Allah'ın dini gibi olmaz. Mesela güzelce bütün vücudunuzu yıkadınız. Aman efendim, hiçbir yerinizde leke değil, ispas değil, ter kokusu bile kalmadı. Yalasanız zevk alacak kadar tertemiz. Sonra abdestinizi bozan minik bir iş oldu. Evet, insansınız, tamam. Ama neden abdest bozuldu? Yani kolunuza pislik değmedi. Yüzünüz de tertemiz, az önce banyodan çıktınız. Başınızı ıslatmak mı? Henüz ıslahıyla duruyor zaten. Ayaklarınız, inanın, yani yemeğin içine daldırsanız içinize bir şey gelmeyecek kadar tertemiz. Gerçekten çok temiz yıkadınız. Peki ne kaldı geriye? Nereniz pis idi de siz onu yeniden temizlemek için abdest alıyorsunuz? Öyleyse dinde söz sahibi Allah ve Resulüdür. O dedi diye temiz olur, o dedi diye pistir. Hatta belki ondan dolayı aleyhissalatü vesselam Efendimiz kız çocuğunun sidiğinin temizlenmesiyle erkek çocuğun sidiğinin temizlenmesinde farklı yöntemler önermiştir. Hadi isterseniz söyleyin, olur mu öyle şey? Kız erkek ayrımının ne anlamı var? Bu galiba sonradan erkeklerin uydurduğu deyin. Ama neden ayrım olmasın? Yani abdeste ve namaza engel olması açısından onun farklı olup olmadığını kim bilecek? Biyologlar mı? Psikologlar mı? Matematikçiler mi? Fizikçiler, kimyacılar mı? Kim bilecek bunu? Allah ve Resulü bilecekse, o konuda farklı bir delil varsa susarız, dururuz. Hatta yanlış olduğunu anlarsak inkar eder, yırtar, siler, atarız. Ama değilse kabul eder, boynumuzu bükeriz, sadece teslim oluruz. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, her bir tesbih, inne bi külli tesbihatin sadaka. Öyleymiş. Yani olacak şey mi ya Resulallah deyin isterseniz. Ben Sübhanallah diyeceğim, öteki adam 5 milyar verdi, onun sevabını alacağım, öyle mi? Evet, beğenmezsen yapma. Yani sadaka nedir bilir misiniz? İnsanın sahip olduğu, yani kendisinde olan, kendisine ait bildiği malın mülkün aslında mülkiyetinin Allah'a ait olduğunu kabul etmenin icraatıdır. Kabul ediyorsunuz, bu imandır. İcra ediyorsunuz, gereğini yerine getiriyorsunuz, bu sadakadır. Cebinizde para var, kasanızda, kesenizde para var. Bu paranın aslında Allah'a ait size emanet olduğunun bilincindesiniz, yani iman sahibisiniz. O paranın asıl sahibi diyor ki, bunu kendine şöyle harca, çoluk çocuğuna böyle harca, senden isteyene şöyle ver, istemeyene böyle ver. Yani o para konusunda bana direktiflerini, emir ve nehilerini bildirmiş de, ben ona göre hareket ediyorsam, yapınca o zaman sadaka olur. Birine verince sadaka, kendime harcayınca tasadduk, işte ondan dolayı sadaka. Yani imanın gereği iş, inancın gereği iş manasına gelecektir. Peki söyleyin, ben Sübhanallah diye inancımın gereği söylersem, bu da sadakadır derse peygamber, bunun yetkisi, bu konuda peygamberin yetkisi yok mu? Ben var biliyor, bir daha Sübhanallah diyorum. Allah'ım, eksiksiz ve noksansızsın, seni tesbih ve tenzih ederim. Bütün kainat, bütün varlıklar seni tesbih ederler. Bilmem nasıl tesbihleri var. Yani velakin la tefkahune tesbihahum ayetinden dolayı bilemem nasıl tesbih ettiklerini, ama tesbih ettiklerini biliyorum. Ve fakat ben o kervana katılıyor ve seni tesbih ediyorum. Seni alim ve hakim biliyorum. Seni aziz biliyorum, seni Zülcelal ve İkram biliyorum, seni Rahman ve Rahim, seni Melik, Kuddus, Mümin, Müheymin, Aziz, Cebbar, Mütekebbir biliyorum. Yani sen, seni nasıl tanıttıysan öylece bildiğimi beyan ediyor, seni tesbih ediyorum. Hiçbir eksik tarafın, hiçbir noksan tarafın yok ya Rabbi diyorum. Allah meleğini gönderse de soru verse, peygamber olmak için filan melek beklemiyorum, kendimi hesaba çekmek için düşünüyorum. Melek gelse soru verse, Allah'ın kulu, Allah sana soruyor, Allah adına az önce bir şeyler dedin, ya Rabbi eksiksiz ve noksansızsın, tam ve mükemmelsin dedin, ciddi misin bu konuda deyiverse, ne dersiniz, ne diyeceğiz? Ya Rabbi sen eğitim konusunda ne dediysen tam ve mükemmeldir, başkasını aramam mı diyorsunuz? Ev konusunda, evin tefrişi konusunda, sofra konusunda, yeme içme konusunda, sosyal, siyasal, ekonomik konularda, sevme ve nefret etmede, kabul ve reddetmede ne diyorsunuz? Allah'ın dediğini tam ve mükemmel, eksiksiz ve noksan bildiniz mi? Peki o aradıklarınız niye? Hani Allah'ınkini bıraktınız ya, başka şeylerle meşgulsünüz ya, neler okuyor, neler öğreniyor, neler peşinde koşuyorsunuz, onun dediği gibi eve razı değilsiniz, onun dediği gibi yuva kurmadınız, onun dediği gibi baba anne değilsiniz. Peki neden ama, hani siz Sübhanallah demiştiniz? Hani Allah tam ve mükemmel, eksiksiz ve noksansızdı? Bi külli tekbiratin sadaka. Yani inne bi külli tekbiratin sadaka. Gerçekten bu anlamda her bir tekbir de sadakadır. Allahu Ekber. Allah büyük, Allah daha büyük, Allah biraz daha büyük, Allah en büyük, daha büyüğü olmayan en büyük Allah. Bunu böylece söyleyeceksiniz, alın size sadaka sevapları. Alabildiğince 1'e 10, 1'e 700, 1'e daha fazla, 1'e daha fazla. Ama bilerek söyleyin. Söyleyin gerçekten Allah en büyük mü, yoksa diliniz öyle mi alışmış? Hani mesela Allah'ı kabul etmediğini, İslam'ı reddettiğini, ölümün bitiş olduğunu, yeniden dirilişin olmadığını, Allah diye bir mefhumun bile bulunmadığını iddia edecek kadar, hani Allah tanımazlar var ya, ateist diyorlar onlara, onlar da bazen inşallah, maşallah, vallahi billah dediklerini biliyorsunuz. Dili alışmış, yani inanmıyor, inanmadan söylüyor. Konumuz o değil. Peki, Allahu Ekber diyeceksiniz, Allah'ım en büyüksün. Cezası mı? Evet, en büyük Allah. Peki ya mükafatı? Yine en büyük Allah. Peki sözü dinlenecek en büyük ve tek Allah? Yolunda gidilecek en büyük ve tek Allah. İşte bunları namazda devamlı haykıran biz, namazın dışına da taşıralım. Senin huzurunda eğiliyorum çünkü sen en büyüksün Allah'ım. Sen gibisi yok. Başka? Sen hayatının her bölümünde düşün bunu. Allah en büyük, Allah en büyük. Ama maalesef biz bazen başka büyükler tanıyoruz. Herkes kendi tanıdığı büyüğü iyi biliyor. Herkes kendini bir kere daha kontrol etsin. Ama yazık ediyoruz değil mi? Allah'tan başka büyük yok. En büyük kim? Bizim mahalle. Peki ya en büyük kim? Bizim dükkan. Peki en büyük? Benim kafam, benim gönlüm, benim bilgim, benim hayatım, benim programım. Nereden çıkardınız? Yani neye göre en büyük bunlar? Ne dediniz? Kime göre? Hatta Kur'an-ı Kerim'e bakın. لَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا فِي اَنْفُسِهِمْ buyurur Furkan suresi. Kendi kendilerine kurdukları bir dünyada büyüklenme sevdasına kapılmıştır bunlar diyor Allah. Bizimki de öyle olmasın. Söyleyin, Allah'la beraber düşünülünce en büyük çıkar mı başka Allah'tan başka? Güçlü birisi var. Aman efendim, piyasanın en güçlüsü, bizim bölgenin, bizim köyün, bizim kentin en güçlüsü, tamam. Peki ya Allah'la beraber? Allah en büyük. Peki zengin biri var, düşünülebilecek en zengin, ama Allah'la beraber düşünün, Allah en büyük. Bilen birisi var, Allah en büyük. Duyan birisi var, Allah en büyük. Allah'tan daha büyüğü olmaz, Allah en büyük. Bir de ve külli tahmidetin sadaka. Artık anlaşıldı zannediyorum. Aynı silsileden bir kelime, bir sadaka imkanı daha. İnanarak, bilerek söyleyeceksiniz. Fark ederek söyleyeceksiniz. Kendinize mal ederek, bütünleşerek, özümseyerek söyleyeceksiniz. Elhamdülillah. İşte bu da size sadaka sevabı, sadaka mükafatı kazandıracak. Hamdolsun Allah'ım. Ne kadar güzel söyledin. Ne kadar yerinde, ne mükemmelsin, ne kadar mükemmel söylediğin, şükre layıktır, övgüye layıksın, methü sena edilecek sadece sensin, senden başkası övmeye layık değildir, elhamdülillah. İşinizin ortasında, başında sonunda, her zaman elhamdülillah. Çünkü Kur'an, müminlerin davasının, işinin, aşının, ana hedefinin, temel programının, Allah'ın, alemlerin Rabbi olan Allah'ın hamde layık olduğun gerçeğini haykırmaktır. Bunu ortaya koymaktır diyor Kur'an. Yani ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Derdi bu Müslümanların. Sonunda bunu gerçekleştirmek için hayat sürerler ve cennete girince de benzerini söylerler. Elhamdülillah. Hedana lihada ve ma kunna linehtediye levla en hedanallah. Allah'ım hamdolsun sana. Eğer sen bize buraya yol göstermeseydin, sen bize cennet yolunu göstermeseydin, biz kendi kendimize nereden bulabilecektik? Sana hamdolsun Allah'ım diyoruz. İşte elhamdülillah düşünün. Besmele ile başladığınız işin sonunda yaptığınız elhamdülillahları hatırlayın. Allah'ın hamde layık olduğunu bilin, bu bilinçte olun ve bunu söyledikçe tasadduk imkanına sahipmişsiniz. Devam edin. Bakın Kur'an'a, 5 sure böylece başlıyor. Fatiha, En'am, Kehif, Sebe ve Fatır sureleri. Hatta bana kalırsa elhamdülillah anlamını daha iyi kavramak için bu sureleri bir kere daha okuyun arka arkaya. Elhamdülillahlı sureler. İşte o zaman tasadduku bilir, sadakaya erersiniz. Devam ediyor aleyhissalatü vesselam. Bu fakirliklerinden dolayı sevap imkanlarının azlığını zanneden samimi Müslümanlara, zenginler sevaba nail oldular ama biz beceremedik diyen Müslümanlara, devam ediyor Peygamberimiz özel şifreler, özel formüller, özel reçeteler sunmaya. Yani bize ve külli tehliletin sadaka. Her tehlil de sadakadır. La ilahe illallah. Samimi olun ama. E peki, yani malını tasaddukta bulunan samimi olmasa sadaka imkanına sahip olmaz değil mi? Aynı şey bunda da geçerli. Ya da sahabe Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yine aynı endişeyle gelir. Derler ki ya Resulallah, yani biz biraz daha sevap imkanına sahip olmak istiyoruz. Zenginlere göre biraz daha mahrum durumda gibiyiz. Namazlarınızdan sonra, farz namazdan sonra 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber ya da 34 defa Allahu Ekber derseniz, tabi bu sayılar farklı göreceksiniz hadis kitaplarında, onar defalık bir model bulacaksınız. Ya da 25'er defa Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber ve La İlahe İllallah modeli de var. Ama ben rivayeti o başta söylediğime icra ediyorum. Diyorum ki Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber 33'er defa söylerseniz işte siz böylece sevap imkanına nail olursunuz filan diye öğretince sahabe sevinerek gidiyor önce ama sonra bakıyorlar ki zenginler de öğrenmişler. Onlar da bu işi yapıyorlar. Geliyorlar tekrar Peygamberimize ama ya Resulallah onlar da. Yani İslam dininin sevap mantığını bilmezsek şaşırırız değil mi? Evet, yani Allah birilerini torpilli yaratmamışsa, ben bir kere Sübhanallah deyince 30 bin sevaba girebilirim, öteki adam 3 bin defa söyleyince benimki kadar sevaba ancak girebilir diyebilirsiniz. Tam tersi de olabilir bu iş. Yani siz söylediğinizle 1'e 10 sevap alırken öteki 1'e 30 bin sevap alabilir. Yani tasaddukta da çok ve az, tesbih ve tehlilde de çok ve az sevap imkanı olabilir. Önemli olan samimiyet ve teslimiyettir. Her bir tehlilde kişiye sadaka imkanı, bundan dolayı da sadaka sevabı kazandırır. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok. Kulu kölesi olacağımız, her dediğini dinleyeceğimiz, hayatımıza karışmaya tek yetkili Allah'tır demek, başkası değil sadece Allah, ilahım odur, mabudum odur, boynumdaki ip onun ipidir, nereye çekerse oraya giderim diyebilmek, bunun bilincinde olarak söylemek, la ilahe illallah, adama sadaka sevabı kazandırır. Daha neler kazandırmaz ki bunlar, düşünüyor musunuz? Yani bir tek sadaka sevabı, belki kazandırdığı sevaplardan sadece biri, hem neler kazandırmaz ki? Devam ediyor aleyhissalatü vesselam. Ve emrun bil marufi sadaka. Siz marufu emredin, bu sadakadır sizin için. maruf, İslam'ı istediği, maruf, tevhidin gereği, maruf, Allah'ın razı olacakları, maruf, peygamberin uyguladıkları, işte bu emredilir. Karşıdaki adam bilir yapmaz da emredilir, bunu unutmayın. Bilmez yapmıyorsa öğretilir, emredilmez. Yani adam namaz biliyor ve kılmıyorsa emredin. Kur'an'ın okunması gerektiğini biliyor, yapmıyorsa emredin. Ya da namus ve iffetine dikkat etmiyor, biliyor, yapmıyorsa emredin. Ama bilmiyorsa öğreteceksiniz. Tam tersi, ve nehyun an münkerin sadaka, biliyor ve yapıyorsa, ama yaptığı kötülükse, onu engellemek, onu nehyetmek de sadakadır. Engellemek, nehyetmek. Şirkin gereği olanları, küfrün ve isyanın gereği olanları, İslam'ın dışı anlamına amelleri, hareketleri, görüş, fikir ve düşünceleri, bunları nehyetmek, engellemek. Yine dikkat edelim. Eğer karşıdaki bilmiyorsa öğreteceğiz. Bilip yapıyorsa o yanlışı, o yanlış ortamında bilerek bulunuyorsa, o zaman onu engellemeye çalışacağız. Son bir konu, son bir örneği var Aleyhisselatü Vesselam'ın sadakayla ilgili bu hadiste. وَفِي بُوْضَيَا حَدِكُمْ sadaka. Sizden birinizin, herhangi birinizin, kendi hanımıyla, kendi ehliyle beraber, onunla birlikte olur, cinsi münasebette bulunursa yani, işte bu da sadakadır deyiverince, sahabe, orada bulunanlar, hemen şaşkınlıklarını soruya çeviriyorlar. Diyorlar ki, قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَيْتِيَا حَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ ف۪يهَا اِجْرًا. Ne diyorsun ya Resulallah? Ne dedin? Yani inan ki şaşırdık. İçimizden biri şehvetini gidermek, iştihası, yani kendi isteğini tatmin etmek için tutsa, hanımıyla beraber olsa, bundan da ona bir ecir var öyle mi? Reddetmek için değil tabii. Şaşırıyorlar elbette. Düşünmemişlerdi. Çünkü onlar sadaka denilince hep mal düşünmüşlerdi. Bilmiyorlardı ki. Şimdi de biz bilmeyince öyle düşünüyorduk belki ama bugün farklı düşünmeye başladık. Aleyhissalatü vesselam cevap olarak diyor ki, قال اَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَاهَا فِي حَرَامٍ اَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ. Söyleyin, yani o adam bu ihtiyacını, bu isteğini, bu şehvetini, bu iştihasını eğer haramla karşılasaydı, haramla tatmin etseydi ona günah yok muydu? Evet tabi, cevap vermeleri bile gerekmeyecek kadar net bir konu. فَكَذَٰلِكَ اِذَا وَضَاهَا فِي حَلَالٍ كَانَ لَهُ اَجُنْ. Bunu helal yoldan karşılayınca elbette ona ecir vardır, mükafat vardır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu hesaba göre inancın gereği yapılan ameller bize sevap kazandırıyor. Aynı iş inkarın, küfrün, yalanın, dolanın, haramın, hatanın gereği de olabilir. O da bize yüktür, günah kazandıracaktır. Yani birisi kendi hanımıyla berabermiş. Olsun, Allah dedi diye değil mi bu? Ama yasakladığı dönemde yapmıyorsa, işte bu da ona sevap kazandıracak. E buna göre, mesela babaların kulakları çınlasın denir mi bilmem de, bütün babalar şöyle, kalpleri titresin, kafaları titresin hadi, meseleye bir kere daha yaklaşsınlar, çocuklarını öpüp okşasalar, kucaklasalar, bağırlarına bassalar, dizlerinin dibine otursalar, onlarla oynasalar, eğlenseler ama şöyle oturtup biraz Allah, biraz peygamber mesajı iletseler onların kulaklarından kalplerine doğru, sadaka sevabı almaz mı size göre? Yani efendim zaten görevi, tamam zaten göreviyse yapsın. Hani bazen söylerler, yani adama bak be, zaten görevi namaz kıldırıyor, Kur'an öğretiyor karşılığında. E canım kardeşim, yani o adam ekmek parasını başka bir yerde de kazanabilirdi aslında. Buna talipse ve candan, can baş üstüne kabul ederek icra ediyorsa, bırak o şeref de onun olsun yani. Demek ki, aleyhissalatü vesselama geliyorlar, diyorlar ki, ya Resulallah, biz sadaka imkanına sahip olamıyoruz. Ama diğerleri bu işin imkanına sahip olan zengin tayfa, onlar hep biz gibi namaz, biz gibi oruçla nice sevaplar yanında bir de mallarının fazlalarını tasadduk ediyorlar. Ama biz ne yapalım ya Resulallah deyince aleyhissalatü vesselam diyor ki, ne diyorsunuz yani, Allah size tasadduk imkanı vermedi mi? Allah size sadaka imkanı vermedi mi? Her tekbir, her tesbih, her tahmid, her tehlil, her Sübhanallah, Allahu Ekber, Elhamdülillah, La İlahe İllallah demeniz, bunu gündemde tutmanız, bunun sözcülüğünü yapmanız, marufu emretmeniz, iyiliğin hakim olması için çabalamanız, İslam'ın ve tevhidin galibiyeti için gayret etmeniz, sözcülüğünü yapmanız, münkeri nehyetmeniz, kötülükleri ortadan kaldırmaya çalışmanız, İslam, küfür ve şirk dalgalarını yok etmeye gayret etmeniz, bunun sözcülüğünü yapmanız, hatta içinizden birisi ihtiyacını gidermek manasına, sırf zevkini tatmin manasına ama helaldir diye karısıyla bu işi icra ediyorsa, işte bütün bunlar ve benzerleri sadakadır. Sahabe şaşırsa da, anlamaya bir an tereddüt etse de yine böylecedir diyor aleyhissalatü vesselam. Konunun sünnette pek çok örnekleri var belki ama ben size yine İmam Muhyiddin el-Nevevi'nin 40 hadise 26. sıraya yerleştirdiği ikinci bir hadisle yardımcı olmak istiyorum. Yani bu konuyla ilgili nice hadisler var. Bu hadislerden birini İmam Muhyiddin el-Nevevi 40 hadisine bu okuduğumuz hadisten hemen sonraya yer vermiş, oraya koymuş. Onu da birlikte okuyalım. Yine Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadis. Ebu Hureyre Efendimiz'den naklediliyor. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Küllü sülâmâ minen nâsi aleyhi sadakatun külle yevmin tatluğu fihi şems. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. İnsanoğlu her bir eklemi için, her bir vücut parçası için, güneşin doğduğu her gün adına mutlaka sadaka vermelidir. Ya da sadaka etmelidir, öyle diyelim. Çünkü verme olunca birini bir şeye vermek gibi anlıyoruz ama tasdik ortaya koymalıdır. Sadakatle bağlılığını gündeme getirmelidir diyelim. Yani bütün organlarımız için el, ayak, yüz, göz, çene, parmak, kafa, aklınıza ne geldi, neniz var, beliniz, dizinize kadar, bütün mafsallarınız için, bütün eklemleriniz için, bütün vücut parçalarınız için, güneşin her doğduğu gün adına, yani her gün böyle bir görevimiz var. Tasaddukta bulunacağız. Zaten sadaka, o konudaki inanca sadıkane bağlılık demektir. Zaten sadaka, tasdik etmek demektir. O inancın tasdiki, o inanç biriminin tasdiki demektir. Zaten sadaka, sadakat demektir. Çünkü Ankebut suresinin baş tarafında Cenab-ı Hak bize şöyle buyuruyor. اَحَسِبَنْ نَاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ. Yani insanlar inandık dedikten sonra denenmeyeceklerini mi zannediyorlar? Mutlaka onlar imtihana tabi tutulacaklar. Böylece inandık iddiasında sadıklar mı? Tasdik erbabı mı bunlar? Sadakatle bağlılar mı? Yoksa yalancılar mı? Yalandan işte öyle demiş durumunda olarak mı böyle söylediler? Bunu Allah ortaya çıkaracak diyordu. Onun için tekrar bu ikinci hadisin baş tarafına dönüyorum. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, bir insanın vücut parçalarının her biri üzerine doğan güneşin, yani her bir gün için Allah'a sadakatte, Allah'ı tasdikte, Allah'a imanın sadakatle bağlılığında, tasaddukunda bulunulmalıdır o organlar. Mesela ta'dilu beynel isneyni sadaka. İki kimsenin arasını bulup ıslah etmek, düzene koymak, dengelemek sadakadır. Ve tu'inur racul fi dabbetihi fetahmiluhu aleyha ev terfa'u lehu aleyha meta'ahu sadaka. Bir kimseye hayvanla binerken yardım ediverip bindirivermek yahut yükünü hayvanla yükletmekte ona yardımda bulunmak, işte bu da sadaka. Bir üçüncü örnek, vel kelimetü tayyibetü sadaka. Gücün yok, imkanın yok, malın yok ya da birilerini ıslah etmeye imkanın yok. Peki ya güzel bir kelime, kelime-i tayyibe, Kur'an ve sünnetten kaynaklanan, dinleyeni cennete götürecek, cehennemden uzaklaştıracak bir kelime yok mu? İşte o da sadaka. Ve bi kulli katvetin temşiha ila's salah sadaka. Dördüncü bir örnek, namaza gitmek için attığın her adım, işte o da sadaka, onun da karşılığında sen sadaka sevabı alacaksın. Ve tümitul eda anit tarik sadaka. Yolda Müslümanların geçişine engel, onlara eza verecek, eziyet edecek bir şeylerin yoldan uzaklaştırılıvermesi, yoldan atılması bile sadakadır. Öyleyse biz hayatımızı ya tesbih, tekbir ve tahmid gibi, tehlil gibi inancın gereği sözlerle, ya bunu birilerine anlatmak, emri bil maruf, nehyi anil münker gibi mesajla icra ediyoruz, ya kendi dünyamızda Allah'ın dediklerini yapıyor hanımımızla beraberlik gibi kendimiz Müslümanca bir hayatın icrasını ortaya koyuyoruz, veya birinin diğeriyle arasını düzeltiyor, bozuk düzen hayatını ıslah etmeye, birbirleriyle barıştırmaya, yani Müslümanca bir hayat sürmelerine yardımcı oluyoruz, veya yoluna gidecek birinin hayvanına binmesine, bineğine binmesine yardımcı oluyor veya yükünü hayvanına yüklemeye yardımda bulunuyoruz. Hiçbir şey bulamamışsa güzel söylüyor, gönlü alıyoruz. Namaz için attığımız her adım dahil ya da yolda Müslümanlara eziyet veren bir şeyler ortadan kaldırma biçiminde bile olsa biz sadaka imkanına sahibiz. Gücümüz yettiğince Allah bizden kendine, yani dinine sadakatle bağlı olmamızı, tasdik etmemizi, sadıkane bağlılığımızı sadaka ve tasaddukla icra etmemiz, göstermemizi istiyor. Mevla yar ve yardımcımız olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.